Ayrım 16. Sayfa 164. John saatine baktı. Bu sıcakta daha fazla yürümesi anlamsızdı. Artık ana dönmeliydi. Güzel bir sabah olmuştu. Sorunsuz, olaysız, kötü düşüncesiz, agorafobi ataksız. İçinden bir ses hasta bakıcı gibi konuşuyorsun diye haykırıyordu. Sen kendinin ne olduğunu sanıyorsun John Scudamore? Yatalak hasta mı? Akıl hastası mı? Neden kendini hem gurur duyuyor hem de kendini bu kadar yorgun hissediyorsun? Huzurlu, normal bir sabah geçirmiş olmanın bu denli olağanüstü neyi olabilir? Hızla hana döndü ve öğlen yemeği menüsündeki değişikliği görerek sevindi. Konserve bezelye. Yemekten sonra odasına çıktı ve uzandı. Çay saatine kadar uyuyabilseydi. Ama hiç uykusu yoktu. Gözlerini kapadı ve yattı. Vücudu gergindi. Aynen her an bir şey beklermiş gibi tedirgin. Yaklaşan, pusudaki bir tehlikeye karşı tetikte. Tüm kasları gerilmişti. Gevşemeliyim diye düşündü John. Gevşemeliyim. Ama gevşeyemedi. Başaramadı bunu. Vücudu gerginlikten katılaşmıştı. Kalbi normalden hızlı çarpıyordu. Zihni alarmda ve şüpheyle doluydu. Sanki her şey ona bir şey anımsatmak ister gibiydi. Tüm gücüyle bunun ne olabileceğini bulmaya çalıştı. Düşündü ve sonunda buldu. Her şey ona bir tek şey anımsatıyordu. Dişçinin bekleme odasında geçirilen o tedirgin anları. İstemediğin, nahoş bir şeyle karşı karşıya olduğunu bilmek, kendi kendine cesaret vermeye çalışmak, bunu düşünmek bile istememek ve geçen her dakikayla birlikte sıkıntının yaklaştığını bilmek. Nasıl bir sıkıntı? Neydi beklediği? Kertenkeleler deliklerine sıvışıp kayboldular diye düşündü. Yaklaşan fırtınayı hissettiler. Sessizlik. Fırtına öncesi sessizlik. Bekleyiş. Bekleyiş. Bekleyiş. Tanrım, yine abuk sabuk anlamsız şeyler düşünmeye başlıyordu. Miss Gilby, disiplin, ruhu dinlendirmek. İnziva. İnziva, meditasyon yapmalıydı. Bir şeyler vardı hani, hep söylenen. Teosofi ya da Budizm. Hayır hayır, en iyisi kendi dinine sığınmaktı. Tanrı'yı düşünmek, tefekkür etmek. Tanrı'nın sevgisini. Tanrı, tüm insanların yaratıcısı. Birden babası geldi aklına. Özenli, düz kesimli kahverengi sakalı, derin mavi gözleri, evdeki her şeyin kusursuz temizlikte ve düzende olmasını isteyen babası. Aşırı disiplinli, tipik bir emekli amiraldi babası. Ve annesi, ince, uzun, içe dönük, derbeder, savruk, ne kadar canlarını sıkarsa sıksın insanların onu bağışlaması için bir gerekçe bulacakları kadar şirin, sevimli, hoş bir kadın. Annesi partilere iki farklı eldiven, kırış kırış bir etek ve saçlarının üzerinde ilk duran bir şapkayla gittiğinde bile toplum içinde rahat ve neşeli olmayı başarır, dış görünümünde bir terslik olabileceği aklına bile gelmez ya da umursamazdı. Böyle durumlarda amiralin öfkesi ise daima kızlarına yönelik olurdu. Asla karısına bir şey demezdi. Annenizin evden bu halde dışarı çıkmasına izin vermeseniz ne olur sanki diye parlardı babaları her defasında. Şu haline bakın. İnsan böyle sokağa çıkar mı? Bu kadar boş vermiştik fazla artık. Üç kız da, peki baba deseler de, her azarın sonrasında kendi aralarında, bunu söylemek kolay, sanki annemizle başa çıkılabilirmiş gibi, diye homurdanırlardı. Tabii ki John annesini çok seviyordu. Ama bu sevgisi onu asla annesinin gerçekten çok sakil, savruk ve yorucu bir kadın olduğunu göremeyecek kadar körleştirmemişti. Annesinin şen şakrak sorumsuz kişiliği, sıcak kalpli sevecen yapısı bile ondaki yöntem ve tutarlılık eksikliğini tam anlamıyla örtmeye yetmiyordu. Annesinin ölümünün ardından ondan kalan belgeleri ele geçiren John, gerçek anlamda bir şok yaşamıştı. Belgeler arasında babasının annesine 20. evlilik yıl dönümlerinde yazdığı bir mektup vardı. "Bugün yanında olamadığım için gerçekten çok üzgünüm sevgilim. Ama şunu iyi bil ki, kalbim her zaman seninle. Sana olan sevgim geçen yıllarla asla azalmadı. Sen benim için çok önemlisin. Ve seni bugün her zamankinden de daha çok seviyorum. Senin sevgin benim yaşama amacım. Senin sevgin beni taçlandırdı. Ve Tanrı'ya şükrediyorum ki seni bana..." Babasının annesine karşı duygularının bu denli derin olabileceğini hiç düşünmemişti. John, Rodney ile bu yıl Aralık ayında evliliğimizin 25. yılı bitecek diye düşündü. Gümüş yıl dönümü. Rodney de bana böyle bir mektup yazsa ne güzel olurdu. Kafasında mektubu tasarlamaya çalıştı. Sevgili John, benim için ne kadar önemli olduğunu ve sana ne kadar minnettar olduğumu satırlara dökmek istedim. Eminim benim başımın tacı olduğunun, senin sevginin benim için her şey demek olduğunun farkında değilsin ama... John, her nedense bu şekilde hayal kurmanın anlamsız olduğu ve buna son vermenin doğru olacağı kanısına vardı. Ona hiç gerçekçi gelmemişti bu. Rodney'in böyle bir mektup yazması olanaksızdı. Bunu düşünmek bile saçmaydı. Onu her ne kadar seviyor olsa da, ne kadar sevse de, neden sanki durmadan aynı şeyi yenileme gereksinimi duyuyordu ki? Ürperdi. Tuhaf dama sırtından aşağı sanki soğuk terler boşanmıştı. Neden sanki kendini tuhaf hissediyordu? Daha önce ne düşünüyordu? Ah evet, tabii. John ani bir şokla kendine geldi. Evet, meditasyon yapıp ruhsal dinginliğe ulaşmak istiyordu. Ama bunun yerine yine somut, dünyevi konular gelmişti aklına. Yıllar önce ölen annesi ve babası. Ölüp onu yapayalnız bırakan anne ve babası. Çölde yapayalnız. Hapishane hücresinden farksız, bu sevimsiz san odasında yapayalnız. Kendinden başka düşünecek hiçbir şeyi olmadan. Birden yataktan fırladı. Uyuyamadıktan sonra yatmanın bir anlamı yoktu. John, bu yüksek tavanlı, küçük pencereleri tellenmiş odalardan nefret ediyordu. İnsan kendini burada hapsedilmiş, küçük bir sinek kadar önemsiz, zavallı hissediyordu. Büyük, havadar renkte kreton möbleleri, canlı renkte perdeleri olan, şöminede odunları çıtırdayan geniş bir salonda, insanlar arasında, davet ettiği ya da onu davet eden insanlar arasında olmak istiyordu. Ah, şu tren artık gelmeliydi. Muhakkak gelmeliydi. Ya da belki bir otomobil. Ya da bir şey işte. Burada daha fazla kalamam, diye haykırdı. Kalamam. Kendi kendine konuşmak, kötüye işaret diye düşündü daha sonra. Bir bardak çay içip dışarı çıktı. Daha fazla orada oturup düşünemeyeceğini hissediyordu. Dışarı çıkmalı, yürümeli ve düşünmemeliydi. Düşünmek. İnsanı perişan eden buydu. Burada yaşayan şu insanlar, Hintli, Arap çocuk, aşçı, onların asla hiçbir şeyi düşünmediklerini hissediyordu. Bazen oturur, düşünürüm. Bazen yalnızca oturur. Bunu kim söylemişti? Ne hoş, takdire değer bir yaşam felsefesi. Düşünmeyecek, yalnızca yürüyecekti. Han'dan fazla uzaklaşmamalıydı. Her an için. Evet, her an için. Han'ın çevresinde büyük bir daire çizecekti. Ve dairenin çevresinde dönüp duracaktı. Aynen kafese kapatılmış bir hayvan gibi. Ne kadar aşağılayıcı bir durumdu bu. Evet, aşağılayıcı ama doğru. Kendisine çok ama çok dikkat etmeliydi. Aksi takdirde ne? Bilmiyordu, hiçbir fikri yoktu. Rodney'i, Avril'i, Tony'yi, Barbara'yı hiçbirini ama hiçbirini düşünmemeliydi. Blanche Hager'ı düşünmemeliydi. Kırmızı orman güllerini düşünmemeliydi. Parantez içinde, özellikle de kırmızı orman güllerini. Şiirleri düşünmemeliydi. John Scudamore'u düşünmemeliydi. Ama o benim. Hayır, değil. Evet, öyle. Kendini düşünmekten başka yapacak hiçbir şeyin olmasaydı acaba kendinle ilgili neler keşfederdin? John, bilmek istemiyorum diye haykırdı. Sesinin tınısı şaşırttı onu. Bilmek istemediği neydi? Bir savaş diye düşündü. Peşinen kaybedilmiş bir savaş. İyi de kime karşı, neye karşı? Ne fark eder ki, bilmek istemiyorum. Buna tutunmalısın. Bu iyi bir cümle. Bilmek istemiyorum. Birden sanki biri hemen yanında onu izliyormuş gibi tuhaf bir hisse kapıldı. Çok iyi tanıdığı biri. Eğer başını bir çevirse, başını çevirdi ama kimse yoktu. Hiç kimse. Yine de hemen yakınında biri olduğu hissinden kurtulamadı. Bu onu korkutuyordu. Rodney, Avril, Tony, Barbara hiçbiri yardım edemezdi ona. Yardım edemezlerdi ve belki de etmek de istemezlerdi. Hiçbiri onun için endişelenmiyordu. Hemen Han'a dönmeli ve her kimse onu izleyen bu bilinmedik hayalden kurtulmalıydı. Hintli demir kapının dışında duruyordu. John yürürken hafifçe sendeliyordu. Hintli'nin ona bakış şekli John'u kızdırdı. Ne oldu diye sordu. Bir şey mi var? Sahip iyi görünmüyor. Belki sahibin ateşi var. Evet, buydu işte. Evet, kesinlikle neden buydu. Ateşi vardı. Neden sanki bunu daha önce düşünememişti? Ne aptallık. Koşarak Han'a girdi. Ateşini ölçmeli ve kinini almalıydı. Neyse ki yanına kinin almıştı. Dereceyi çıkardı ve dilinin altına yerleştirdi. Ateş. Tabii ki ateşti bütün bunların nedeni. Anlamsız, tutarsız düşünceler. Dayanaksız korkular, kabuslar, endişeler, kalbinin hızlı çarpması. Her şeyin nedeni fizikseldi. Dereceyi çıkardı ve baktı. 36,5. 36,5. Buna ateş denemezdi. Hatta düşüktü bile. Bir şekilde o geceyi de atlatmayı başardı. Bu arada içinde bulunduğu durum onu gerçek anlamda endişelendiriyordu. Bunun nedeni güneş olamazdı. Ateşi de yoktu. Öyleyse neden sinirleriydi? Yalnızca sinir bozukluğu diyordu insanlar. Kendisi de başka insanlar için içinden aynı şeyi söylemişti birçok kez. Ne anlama geldiğini bilmeden. Ama şimdi biliyordu. Yalnızca sinir bozukluğu. Sinirler insana cehennemi yaşatabiliyorlardı. Tek ihtiyacı bir doktordu. Nazik, sempatik, iyi bir doktorla, bir klinik ve yanından asla ayrılmayan, sevecen, işin nehli bir hemşire. Bayan Scudamore asla yalnız bırakılmamalı diye onu gözeten. Bunun yerine çölün ortasında beyaz kireç badanalı bir hapishanede, yarı akıllı bir Hintli, embesil bir Arap çocukla beraber pilav, konserve, somon balığı, fasulye ve lop yumurta pişirmekten başka öneri olmayan bir aşçıyla baş başa kalmıştı. Yanlış. Benim durumumda biri için tamamen yanlış bir tedavi bu. Bu koşullarda nasıl iyileşebilirim ki? Akşam yemeğinden sonra odasına çıktı ve şişedeki aspirin tabletlerini saydı. 6 tane kalmıştı. Delirmiş gibi hepsini birden yuttu. Ertesi gün için kalmamıştı ama bir şeyler yapmayı denemesi gerektiğini hissediyordu. Bundan sonra asla ama asla yanıma uyku ilacı almadan yolculuğa çıkmayacağım diye düşündü. Soyundu ve uyuyamama endişesi içinde yattı. İlginç ama hemen gözleri ağırlaştı ve derin bir uykuya daldı. Düşünde kendini labirentten farksız, karmaşık koridorları olan bir büyük hapishanede gördü. Çıkmak istiyor ama yolu bulamıyordu. Ama bir şekilde çıkışı bildiğini de çok iyi biliyordu. Yalnızca anımsaman gerekiyor diyordu kendi kendine. Anımsamalısın. Ertesi sabah uyandığında yorgun ancak oldukça huzurluydu. Yalnızca anımsamalısın dedi kendi kendine. Kalktı, giyindi ve kahvaltıya indi. Sanırım her şey yeni baştan başlayacak diye düşünüyordu. Neyse ne, zaten engel olmak için yapabileceğim bir şey yok. Sandalyesinde hareketsiz oturdu. Daha sonra dışarı çıkacaktı. Ama henüz zamanı değildi. Belirli bir şeyi düşünmeyi denemeyecekti. Düşünmemeyi de. Her ikisi de çok yorucuydu. Her şeyi oluruna bırakacaktı. Elderman, Scudamore ve Whitney'in bekleme odasını ve beyaz etiketli klasörleri düşündü. Müteveffa Sir Jasper Fulkes'in mirası. Albay Etchingham Williams. Aynen bir tiyatro sahnesi gibi canlandı gözünde hukuk bürosunun bekleme odası. Peter Sherston masasının başında parlak, zeki ve hırslı bakışlarıyla etrafı süzüyordu. Annesine ne kadar da benziyordu. Aslında tam olarak değil. Gözlerini babası Charles Sherston'dan almıştı. Bu hızlı, kaçamak, zeki bakışlar. Rodney'in yerinde olsaydım ona o kadar güvenmezdim diye düşünmüştü onu orada gördüğünde. Bunu düşünmüş olması ilginçti. Leslie Sherston'un ölümünden sonra Charles Sherston gerçek anlamda yıkılmıştı. Kendini öylesine içkiye verdi ki çok kısa bir süre sonra o da öldü. Çocuklar akrabalarının yanına gittiler. 3. çocukları olan küçük kızsa doğumundan sonra yalnızca 6 ay yaşadı. En büyük okulları John ormancı oldu ve Burma'ya gidip oraya yerleşti. John, Leslie ve onun el baskılı çarşaflarını anımsıyordu. Eğer John da annesi gibi ise bazı şeylerin hızla büyümesini izlemekten zevk alıyorsa şu anda çok mutlu olmalıydı. Zaten John da onun işlerinin yolunda olduğunu duymuştu. Charles ve Leslie'nin küçük oğulları Peter Sherston ise bir süre sonra Rodney'e gelmiş ve büroda çalışmak istediğini söylemişti. Annem bana yardımcı olacağınızdan emin olduğunu söylemişti efendim. Sevimli, çekici, açık sözlü, güler yüzlü, hırslı, her zaman denileni yapma çabası içinde olan iyi bir gençti Peter. John her zaman onun kardeşinden daha sempatik olduğunu düşünmüştü. Rodney delikanlı işe aldığı için mutluydu. Ondan memnundu. Belki de bu ona kendi oğlunun çok uzaklara gittiğini ve ailesiyle ilişkisini neredeyse koparttığını unutturuyor, onu bir anlamda teselli ediyordu. Hatta zamanla Peter'ı neredeyse manevi oğlu gibi hissetmeye bile başlamıştı. Delikanlı sık sık evlerine geliyor ve her zaman John'a karşı da çok nazik davranıyordu. Rahat, içten, sempatik davranışlar, ama asla babasınınkiler gibi samimiyetsiz, yapmacık değil. Sonra günün birinde Rodney eve geldiğinde yüzü asıktı. Üzgün ve hasta görünüyordu. John ne kadar sorarsa sorsun cevap hep aynı kaldı. Bir şey yok, bir şey yok. Ancak bir hafta kadar sonra Peter'ın işten ayrıldığını söyledi. Bir uçak fabrikasında çalışacaktı. Ah Rodney, üstelik sen ona karşı bu kadar iyi davranmışken. İkimiz de onu çok seviyorduk. Evet, sempatik bir delikanlıydı. Sorun neydi, tembel miydi? Hayır hayır, sayılarla arası çok iyiydi. Matematik yeteneği gereğinden bir hayli fazlaydı. Babası gibi mi? Evet, aynen babası gibi. Ama tüm gençler gibi ona da yeni buluşlar, uçak teknolojisindeki gelişim çekici geldi. Ama John onu dinlemiyordu. Aklına bir şey gelmişti. Peter Sherston'ın böyle birdenbire ayrılmasının arkasında başka bir şeyler olmalıydı. Rodney, ters bir şey olmadı değil mi? Ters mi? Ne gibi? Yani demek istediğim babası gibi. Ağız annesine benziyor ama gözlerindeki o parlak, zeki, sinsi bakış aynen babası. Ah Rodney, haklıyım değil mi? Bir şey yaptı. Rodney ağır ağır, ufak bir sorun oldu dedi. Hesaplarda mı? Para mı çaldı? Bundan bahsetmek istemiyorum John, önemli bir şey değil. Babası gibi sahtekar. Soya çekim ne ilginç bir şey değil mi? Çok ilginç ama maalesef insanın aleyhinde de çalışıyor. Leslie'ye de çekebilirdi değil mi? Söylemek istediğim buydu sanırım. Aslında o da pek çalışkan, başarılı biri sayılmazdı. Rodney kuru, sert bir ses tonuyla, ''Bence çok çalışkandı.'' dedi. İşine bağlıydı ve işini çok da iyi yapıyordu. Zavallıcık. Rodney birden her nedense sinirlendi. ''Sürekli ona acımayı bırak artık. Bu beni deli ediyor, çok anlamsız.'' Ama Rodney çok acımasızsın. Kadının gerçekten çok üzücü, kötü bir yaşamı oldu. Bence hiç de öyle değil. Sonra o korkunç ölüm. Bundan bahsetmeni istemiyorum. Rodney birden kalkıp gitti. John Rodney'in ardından herkesin kanserden ürktüğünü düşündü. Kimse değil bu adı ağzına almak, duymak bile istemiyordu. Bu yüzden de farklı adlar vermeye çalışıyorlardı. Kötü huylu kist, ağır bir operasyon, menhus hastalık, tedavisi mümkün olmayan dert filan gibi. Hatta Rodney bile bundan bahsetmek istemiyordu. Hiç bilinemiyordu ki. Yanılmıyorsa her 12 ölümden birinin nedeni kanserdi. Üstelik de bu hastalık sanki hep en sağlıklıları buluyordu. Yaşam boyu hiç hastalanmamışları. John haberi pazar alanında Bayan Lambert'tan duyduğu o günü çok iyi anımsıyordu. Duydun değil mi şekerim? Zavallı Bayan Sherston. Ne oldu ki? Ölmüş. Bayan Lambert karşısındakini şaşırtmanın hazzıyla kısa bir süre bekledikten sonra sesini alçaltarak ekledi. Sanırım kötü huylu bir tümör. Ameliyat edilmesi mümkün değilmiş. Duyduğuma göre zavallı çok çekmiş, dayanılmaz ağrıları varmış. Ama çok cesur davranmış. Ölümünden birkaç hafta öncesine kadar çalışmayı sürdürmüş. Sonrasında da zaten ıstırabını ancak morfinle bastırabilmişler. Yeğenimin karısı onu 6 hafta önce görmüş. Korkunç durumdaymış. Bir deri bir kemik kalmış. Ama eski neşesi hala devam ediyor, yine eskisi gibi gülüyor, şakalaşıyormuş. Sanırım insanlar ne kadar hasta olurlarsa olsunlar, iyileşemeyeceklerini kabullenemiyorlar. Neyse, zavallının çok zor, acı dolu bir yaşamı oldu. Söylemesi bile zor ama belki de bu onun için bir kurtuluş. John hemen eve Rodney'e haber vermeye koştu. Rodney ağır ağır başını sallayarak, ''Biliyorum.'' dedi. Vasiyetiyle ilgilenen avukat sorumlu olduğu için aile ilk ona haber vermişti. Leslie Sherston'dan geriye pek bir şey kalmamıştı. Sahip olduğu birkaç şey de çocukları arasında paylaştırıldı. Ancak vasiyetnamedeki bir madde Creminster sakinlerini heyecanlandırmıştı. Leslie vasiyetnamesinde Creminster'a gömülmek istediğini belirtiyor ve bunu şöyle açıklıyordu. ''Çünkü burada çok mutlu oldum.'' Dolayısıyla Leslie Adeline Sherston, Creminster'daki St. Mary Lisesi'nin arkasındaki mezarlığa gömüldü. Leslie'nin kocasının Creminster'daki bankada zimmetine para geçirdiği için tutuklandığını anımsayan bazı insanlar, bunu çok tuhaf bir istek olarak nitelendirdiler. Bazıları ise çok doğal karşıladılar. Sonuçta o olay olmadan önce ailenin burada çok mutlu günleri olmuştu. Sonraları ona Creminster, kayıp bir cennet gibi görünmüş olmalıydı. Zavallı Leslie. Hem kendisinin hem de ailesinin ne trajik bir yazgısı vardı. Leslie'nin oğlu Peter da deneme pilotu olduktan hemen sonra uçağıyla yere çakılmıştı. Artık hayatta değildi. Rodney bu haberi aldığında perişan olmuştu. Bir şekilde de olsa genç adamın ölümünden kendini sorumlu tutuyordu. Rodney, sevgilim, bunda senin ne suçun olabilir ki? Kader, sen ne yapabilirdin ki? Leslie onu bana yollamıştı. Ona iş vereceğimi ve ona destek olacağımı söylemişti. Yapmadın mı bunu? Onu hukuk bürosunda işe aldın ya. Biliyorum. Ama yanlış yapan, doğru yoldan sapan o oldu. Üstelik kanuni yola başvurmadın, cezalandırmadın. Açığı sen kapattın, öyle değil mi? Evet, evet ama sorun bu değil. Anlamıyor musun? Leslie'nin onu bana göndermesinin bir nedeni vardı. Onun zayıf olduğunu, aynen Sherston gibi güvenilmez biri olduğunu anlamıştı. John öyle değildi. Zaten bu yüzden bana Peter'ı gönderdi ve ona göz kulak olmamı, bu zayıflığını yenmesine yardımcı olmamı istedi. Peter her iki tarafa da çekmişti. Babasının sahtekarlığını, annesinin cesaretini almıştı. Armadales bana onun ellerindeki en gözüpek, en cesur pilot olduğunu yazmıştı. Korkusuz ve uçuş konusunda bir deha ya da havacılık deyimiyle büyücü. Peter yeni bir donanımı uçağında denemeye gönüllü olmuş. Tehlikeli olduğunu çok iyi biliyormuş. Bu yüzden öldü. Bu çok saygı duyulacak bir durum. Gerçekten de öyle. Rodney acı acı güldü. Evet, tabii John. Merak ediyorum eğer bu şekilde ölen kendi oğlumuz olsaydı da böyle rahat, kayıtsız konuşabilir miydin? Saygın bir ölümü Tony'ye yakıştırabilir, bununla yetinebilir miydin? John donup kaldı. Ama Peter bizim oğlumuz değil ki. Bu tamamen farklı bir durum. Leslie'yi düşünüyorum. Acaba senin yerinde o olsa ne hissederdi? Handa oturan John sandalyesinde hafifçe kıpırdandı. Buraya geldiğinden beri neden sanki durup durup Sherston'ları düşünüyordu? Sonuçta onun için Sherston'lardan çok daha önemli, çok daha yakın olduğu birçok arkadaşı, dostu vardı. Leslie'den hiçbir zaman pek hoşlanmamıştı. Yalnızca acımıştı ona. Zavallı, mermer bir taşın altında kara toprakta yatan Leslie. John ürperdi. Üşüyorum diye düşündü. Üşüyorum. Biri mezarımın üstünde dolaşıyor. Ama bu Leslie Sherston'ın mezarıydı. Burası soğuk diye düşündü. Soğuk ve karanlık. Güneş ışığına çıkmalıyım. Burada daha fazla kalmak istemiyorum. Kilise mezarlığı. Leslie Sherston'ın mezarı. Ve Rodney'in ceketinin yakasından düşen kan kırmızısı orman gülü. Taze tomurcuklarını Mayıs'ın, örseler sert rüzgarlar. Ayrım sonu, sayfa 178.